Ayrım 9.
2001-2001'de 2, 2002-2003'te 1, 2003-2004'te 4. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 2003-2004'te 6 Türk eseri. 3 tanesi Hikmet Şimşek'i anma haftasında. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 2003-2004'te 4 Türk eseri. Fransa'da yayın yapan klasik müzik kanalında Kippalı Şef'in pervasızlığı gibi görüntüler rahatsız edici boyuttadır. Lobi halinde çalışma dikkati çekmektedir. Belli lobilerin şef ve solistleri hemen bütün senfoni orkestralarında alanı kapatmış gibidirler. Öte yandan Londra'da Cats müzikali bitti. Berlin'de 7 senfonik orkestra kapandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde senfoni orkestraları çoktan kapısına kilit astı. Kötü müziklerin TV kanallarını doldurması. Bu yolla klasik müziğe talep azaltıldı. Oysa klasik sanatlar salon kültürünü beraberinde getirir. Pijama terlikle sanat bir arada olamaz. Sanatçının emeğine saygı o salona kadar zahmet edip gitmeyi gerektirir. Televizyon dizilerinden de bu arada söz etmek gerekir. Eğlendir Oyala dizileri, şarkıcıları oynatma, sokaktan alıp meşhurlaştırılan birilerini dizide oynatma, emeksiz sanat tacirleri dönemi getirildi. Bu dönemde sözde yarışmalar, gözetleme evlerinde aylarca tutulan kişilerin sığ yaşantıları bir dizi film gibi izlettirildi. Artık ne sanatçı eğitimine ne senaryo yazmaya gerek kaldı. Adeta fareyi koy kapana her anını izle denildi. Sokaktan çağrılan anneli oğullu, gelinli kaynanalı, bol dedikodulu, kavgalı, ödül ve evlendirme vaatli günlük programlar yanında kişiyi sokaktan alıp tepeye kadar tırmandırıp orada intihar ettirip ya da öldürtüp mezara koyana kadar gösterip en çok izlenme rekorları yaratmak. Korku filmini canlı ekranda yaşatan televizyonculuk anlayışı moda oldu. Bütün bunlarla gerçek yaşamdan kopuk izleyici kitlesi yaratıldı. Okullarda sanat derslerini yok etme. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de resim, müzik ve drama dersleri paralı ve seçmeli ders haline geldi. Son 30 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç sanat eğitimi almadan mezun olma oranı %90'dır. Çok az bir varsıl grup bu eğitimi alabilmektedir. Eğitimsiz ve parasız gençler uyuşturucu ve pop kültür bombardımanı altında savunmasız bırakılmıştır. Sonuç olarak klasik sanatların eğitimi yapılan derslere talep olmayınca bunların öğretmeni olmaya da talep azaldı. Sanat öğretmeni yetiştiren yüksek okullar kapanma aşamasındadır. Sanatsız, duyarsız, estetik beğenisiz, seçici olamayan, iyi güzeli ayırt edemeyen, sürüleştirilmiş bir gençlik yaratıldı. Aynı program ülkemizde 2005 yılından itibaren uygulanmak üzere hazırlıklar yapıldı. Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı. Velinin bilgisi dahilinde çocuk dilediği kadar okula devam hakkı getirildi. 2003-2004. İlk öğretim zorunlu olmaktan fiilen çıkartılmış oldu. Bu anlamda okullar postmodern okula, öğrencisiz okula dönüşme yolu açıldı. Talep varsa ders var mantığı ile derslerin parçalanarak yok edilmesi süreci başlatıldı. 2005. Konser salonlarını kirletme. Sakızın konser ve tiyatro salonlarına girmesiyle belirginleşti. Sakız kullanat, ekonomisinin ve pop kültürün simgesidir. Çin'e ilk giden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı parkta çocuklara sakız dağıtmıştı. Oradan başlıyorlar. Tüketimde ödüllendirme ya da rüşvet imajı verir. Sakızın içinde bir oyuncak rüşvet vardır. Bununla daha çok tüketirsen daha çok kazanırsın fikri aşılanır. Liberal ekonominin en büyük yalanıdır bu. Sponsor olan şirketlerin reklamları mimariye uyumsuzluklarına ve izleyicinin konsantrasyonunu bozduklarına bakmadan tarihi mekanların en çarpıcı duvarlarını kapladı. Opera sanatçıları işsiz dururken pop şarkıcıları klasik eserlerde solist yapıldı. Toplumcu şiir ve şarkıların içini boşaltma. Nazım, 100. yılında yapılan gösterilerde aşklarıyla ve Akrep Gibisin şiiriyle öne çıkartıldı. O duvar şiiri unutturuldu. Ankara'da sahnelenen Nazım adlı balede dansçı sahneye inen bir ışığı projektör gibi seyircinin yüzüne tuttu ve bu sırada Akrep Gibisin şiirini okudu. Bu seyirciyi akrep yerine koymaktı. Aşağılanmış bir seyirci olarak oyuna dönmek zordur. Benzer şekilde tek kişilik müzikli bir başka oyunda sanatçı sahnede sırtı dönük dururken aniden başını çevirip "Akrep gibisin" dedi seyirciye. Seyirci aşağılanma duygusu yaşadı ve uzun süre hiçbir tabloyu alkışlamadı. Yine "Ben Bir İnsan" tiyatrosunda "Akrep Gibisin" şiiri şarkı olarak söylendi. Şarkıda şiirin içeriğindeki sistemi değil, aşağılamayı pekiştirmek üzere vurgular yapılıyordu. Öte yandan Bella Chow, "Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor" gibi nice toplumsal dayanışma şarkıları barlarda tüketildi. Oralarda 1980 sonrasında erozyona uğratılmayan neredeyse tek bir klasik şarkı kalmadı. Pop müziğin bizdeki seyir defteri. Pop müzik de yeni sanıldığı gibi popüler kültürden, yani halk kültüründen gelme değildir. Patlamış mısırdan, popcorn'daki pop takısından gelir. Yani balon gibi içi boş, şişirilmiş, sakız gibi patlayan, gazoz, karın doyurmayan, oyalayan, o an yaşanılıp bitirilen, kalıcı olmayan, geçici olan anlamındadır. Pop müzik bugün tüm diğer müziklerin alanını daraltmış durumdadır. Geçmişte araba eskin en yaygın olduğu jungle'larda bile egemen olabilmektedir. Arabesk ve beğeni düzeyi düşürülmüş insanlara pop müziği kabul ettirmek zor olmamıştır. Müzik sanatında kirlenme, önceleri arabeskle yoksullaştırılma ve köyden kente göçle başladı. Temelinde tarımın çökertilmesi vardır. O dönemde televizyon bu kadar yaygın değildi. Pop müziğin pompalanması medyada kartelleşmeyle birlikte geldi. Türk sanat müziği, arabesk, pop ve halk müziği pop ritimleri eşliğinde eğlence müziğine dönüşmeye, klasik sanat yapılarından kopmaya başladı. Türlerin belirgin özellikleri kaybolmaya ve poplaşmaya başladılar. Aynı sanatçı hem arabesk, hem halk müziği, hem klasik Türk müziği söylemeye başladı. Bunlar tek kültüre doğru giriş işaretidir. Kullan at, yenisini al, geleceğe bir şey kalmasın kültürü olan pop kültürdür. Ülkemizde arabeskten pop müziğe geçiş süreciyle liberal ekonomiye geçiş süreci aynıdır. 1970'lerde başlayan bu süreçte gördüğümüz kirlenmeyi şöyle sıralayabiliriz. Polis Radyosu öncülüğünde arabesk yayın. İlk özel radyo yayını. Çocuk şarkıcıların sırtından para kazanma dönemi. Çocukların yoksul ailelerini geçindirmek için gazinolara taşınması. Daha fazla soyunan kadınlar dönemi. Transseksüeller dönemi. Eşcinseller dönemi. Şarkı sözlerinde içerikten yoksunluk, sokaktan söz alma, dilde kirlenme. Dünyada Eminem örneğindeki gibi kadın düşmanı şarkıcıları ödüllendirme ve onursuz şarkılara ödül verme. Sertab Erener'in birinci olduğu şarkı gibi. Yeter ki gel de ne istersen yaparım dönemi. Athena 2004 şarkısında "Sen ne istersen ben senin istediğinden fazlasını yapacağım" gibi AB'ye girmeyi isteyenlerin söylemlerine paralel sözler, kendini aşağılayan onursuz şarkılar dönemi. 2004. Umut tacirliği popstar dönemi. Amerika Birleşik Devletleri medyasına paralel ortaya çıkan çirkinlikler. Atları da vururlar örneği yarışmalar. Yarışma değil, ölçütleri belirsiz, her türlü aşağılanmayı kabullenme. İnsanların ruh sağlığıyla oynama. Yarışmanın çirkinliğine izleyiciyi ortak etme, kiri paylaşma dönemi. Cep telefonu şirketine para kazandırma tuzakları. Kitleleri oyalama, beyinlere kalitesizliği doldurma. Sonuç olarak, deforme edilen, kullanılıp atılan bir meta haline getirilen bir kültür ve sanat yok edilme tehlikesini yaşıyor demektir. Dünya bu yolla tek kültüre, kültürsüzlüğe doğru gitmektedir. Neoliberalizm, iki yüzlü bir şekilde herkese özgürlük derken kendi kültürünü, kültürsüzlüğünü dayatmakta, diğer kültürleri erozyona uğratmaktadır. Bu da çağdaşlıkmış gibi sunulmaktadır. Postmodernizm, insanlığın asırlarca emek vererek yarattığı tüm klasik sanatları tehdit etmekte, değer kaybına uğratmakta ve günlük kar hesaplarıyla tüketmektedir. Tüm klasik sanatların korunması ve yaşatılması insanoğlunun kendine saygısı gereğidir. Bu nedenle postmodern ürünlerin ve popülist yaklaşımların teşhir edilmesi, tehlikenin bertaraf edilmesi açısından önemlidir. Sanat toplumun dışında değildir ama yeri toplumun önüdür. toplumdaki değer yargılarının yeni dünya düzeniyle birlikte değişmesi sanatta da beyinleri değiştirmiştir. Değişimin geriye doğru olduğu su götürmez. Oysa sanatın ve sanatçının toplumun beyinlerini, estetik düzeyini yukarı çekmek diye bir görevi vardır. Özellikle insanı yüceltme ve erdem sahibi yapma işlevi olan sanatçıların, insanı dışlayan, insanı aşağılayan küresel kirlenme karşısında duruşlarını koruyabilmeleri önemlidir. İnsanın kirletilmesi, sanatın ve sanatçının kirletilmesinden ayrı düşünülemez. Sanatçı, küreselleşmenin bir avuç azınlığa sunduğu nimetlerden yararlanmak uğruna günlük popülist hesaplarla postmodern ürünler verirse, ürünleri geleceğe kalmayacak, çöpe gidecektir. Cumhuriyet ve sanat. Cumhuriyet tarihimizde devrimlerin yükseldiği dönemlerde her alanda kalıcı modern sanat eserleri verilmiştir. Burada iki önemli dönemi görürüz. Birincisi, Cumhuriyet'in kuruluş yılları ki devrimlerin peş peşe sıralandığı dönemdir. Modern Türk Devleti'nin kuruluşu ile modern sanatlar at başı yürümüştür. İkincisi ise 1960'lı yıllar. Kısmi devrim olarak da tanımlanır. Ülkemiz özgürlükçü bir anayasaya kavuşmuş, sosyal devlet anlayışı getirilmiş, planlı kalkınma hedefleri tutturulmaya başlanmış, sendikal özgürlükler, toplumsal barış, toplumcu dünya görüşü 15 milletvekili çıkaracak kadar atılım içerisindedir. 1960'lı yıllar hem ülkemizde hem dünyada önemli yıllardı. Vietnam Savaşı'nın protestoları Amerika ve Batı ülkelerinden protest müziklerle ortaya çıkıyor ve bunun bizde yansımaları görülüyordu. Ülkemizde toplumcu düşünce hızla yayılırken toplum için müzik, tiyatro, şiir, edebiyat, resim, sinema gibi her alanda kalıcı sanat eserleri ortaya çıkıyordu. Gerek eğitim müziğinde, gerek halk müziğinde, gerek klasik müzik türlerinde en fazla ve kalıcı eser bu dönemlerde üretildi. Besteci ve sanatçılar yetişti. Rahatlıkla diyebiliriz ki ülkemizin devrim sürecine girdiği dönemlerde kalıcı eserler ortaya çıkmıştır. Liberal ekonomiye teslim olduğumuz 1980 sonrası küreselleşme sürecinde ise elimizde olanı da yitirme noktasına geldik. Bugün teknolojiye hakim olan güç müzik sanayisine ve medyaya hakimdir. Bu yolla kirlilik bilgisayar virüsü gibi her ülkeye aynı anda yayılmaktadır. Sanatın kirletilmesi insan ruhunu kirletmektir. İnsanların beynini çöple doldurmaktır. Su bedenimizi yıkar temizler, sanat beynimizi yıkar temizler. Sanatsız insan köle ruhlu insandır. İnsanoğlu yalnızca tüketerek insan olamaz. İnsanın farkı üretmek, daha iyiye, daha güzele doğru çaba içerisinde olmak, yaratmak, kalıcı sanat ürünleri var etmektir. İnsanın üretim dışında bırakılması, insanoğlunun geleceğini de tehdit etmektedir. Var olmak, üretmekle, var etmekle, yaratmakla eş anlamlıdır. İnsanoğlunu genetiği bozulmuş tahılı ve sebzeyi, genetiği bozulmuş eti tüketmeye mahkum eden küresel krallar, kendi ürettikleri ucube sanat ürünlerini tüketmemiz için savaş dahil en acımasız yöntemleri kullanmaktadır. Bu güç, insanoğlunun bugüne kadar ürettiği, taşıyıp getirdiği ne varsa çöpe atmak istemektedir ve yerine koyduğu kalıcı hiçbir şey yoktur. Aynı küresel güç tarafından modern devlet yerine postmodern devlet konulmaktadır. Sosyal devleti yok ederek, üretimi dışlayarak, devletin kendi halkının karnını doyurma görevi olduğunu unutturarak, ulus devletleri yok ederken, bütün bunları fark edemeyecek insanlar olmaları için insanları sanattan yoksun bırakmaktadır. Bilim ve Ütopya, Haziran 2004, Ekler 2005. Dünya Müzik Eğitimcileri Konferansı'ndan. 11-16 Temmuz 2004 tarihinde İspanya'nın Kanarya Adaları'nda Uluslararası Müzik Eğitimcileri Derneği ISMEN'in 50. yıl kutlamaları kapsamında bir dünya konferansı yapıldı. Konferansa bu yıl 44 ülkeden 250 kadar bildiri, poster, atölye çalışması ve 1000 kadar izleyici katıldı. Derneğin 50. yılı nedeniyle bayrak seremonisi vardı. Türkiye'de ilk kez bayrakla katılıyordu ve yine ilk kez bir atölye çalışması yapıyordu. Orada bayrağımızı dalgalandırma onuru benim oldu. Atölye çalışmamın konusu ana tema üzerine varyasyonlar, koral metodla yeniden yaratma teknikleriydi. Yanımda geleneksel ritim çalgılarımızdan tahta kaşıklar ve kendi yaptığım fırtına sesi veren yaylı davul götürdüm. Bu konferanslara gelenlerin hemen hepsi üniversite öğretim üyesiydi. Büyük çoğunluğu kariyer dosyasına bir belge eklemeye, turlara katılıp gezmeye geliyordu. Akşamları yapılan konserlerde dinleyici görmek bile zordu. Zaten kongre turizmi denilen bir gerçek vardı. Kanarya Adaları'nın Santa Cruz adlı bu şehri tamamen kongre turizmine göre düzenlenmiş. Sahildeki dolgu üzerine değil bir auditorium inşa edilmişti. Auditorium'da onlarca toplantı salonu, çalışma odaları, iki büyük konser salonu, poster sunum salonu, ayaküstü sohbet alanları ve tanıtım reyonları için bolca açık alan vardı. Bu konferansın bence en güzel yanı resmi olarak düzenlenmemişti ve bu nedenle katılımcılar isterse kendi adına özgürce eleştirilerini yapabiliyordu. Bir Amerika rüyası. Rusya'dan Natalia Skokova ve Amerika Birleşik Devletleri Florida Üniversitesi'nden Donald DeVito ile daha havaalanında beklerken arkadaş olmuştuk. Natalia İngilizcesini ilerletmek ve telaffuzunu düzeltmek peşinde durmadan Donald'a bir şeyler anlatıyordu. Bir gün Amerika'ya yerleşmek niyetindeydi ve şivesinden nereli olduğu anlaşılmasın istiyordu. Natalia violonsel çaldığını, Çaykovski ekolünden yetiştiğini, koro çalıştırdığını, özürlülerle çok güzel tekniklerle çalıştığını anlatıyordu. Amerika'da bu teknikleri öğretebilirim diye düşünüyordu. Donald ona gerçeği apaçık söyledi. Bir Amerikalı ile evlenmeden yerleşmen çok zor ve bizde sıradan bir müzik öğretmeni küçük bir devlet memurundan daha aşağıdadır. Yüksek lisans ve doktoran yoksa iş bulman zor. İşte bu noktada Amerika Birleşik Devletleri rüyası bitiverdi. Ne kadar başarılı müzik yapan bir eğitimci veya müzisyen olursan ol, senin başarını ölçmenin yolu kağıt üzerinde yüksek lisans ve doktoraydı. Senin yetenlerin onaylayacağı tezlerle terfi edebilirsin. Şimdilerde bizim önümüze konulan öğretmen terfi sistemi de buydu. Donald'a ABD'deki eğitim sistemiyle ilgili sorularım oldu. Ülkemizde 30 yıldan beri gençler hiç resim, müzik, beden eğitimi ve drama dersi almadan mezun oluyorlar. Bu doğru ve maalesef öyle. Artık müzik öğretmeni olmak istemiyorlar. Keman, saksafon bile çalmak isteyen yok dedi. Peki öğretim üyeleriniz burada müzik öğretmeni bilgisayarı nasıl kullanır? Çantasında hangi kitaplar olmalıdır gibi konularda bildiri sunuyorlar. Okullarınızda müzik dersi alan çocuk yok. Sizinkiler balığı sadece tavada görmüş. Çocuksuz müzik eğitimi konuşuyorlar dediğimde kaderci bir şekilde çaresizim der gibi avuçlarını açtı, dudaklarını ısırdı. Daha sonra balığı tavada görme deyimimi ve bununla yaptığım eleştiriyi birçok arkadaşına anlattı. İşte Amerika'da öğretim üyesi buydu. Sistemin parçası olmuş, ona boyun eğmiş, çaresizliğini ilan ediyordu. Ülkesinde sadece 100 çocuktan sadece 5 tanesi müzik eğitimi alma şansına sahipti ve büyük teorileri dünyaya pazarlayan bu ülke bunu bir sorun olarak ele almıyordu. Hatta bu sonucu kendi sisteminin yarattığını bile fark edemiyorlardı. Donald'ın bölüm başkanı da oradaydı ve bildiri sunacaktı. Donald ile ast üst ilişkisini gözleme şansım oldu. Bölüm başkanım da burada derken sesinde ondan çekindiği ifadesi vardı. Bölüm başkanının eli hep cebinde ve konuşurken gözleri tepelerde dolaşıyordu. Yürürken en önde tek başına ve birileri hep onun biraz gerisinden gidiyordu. Donald akşam konserlerine gelemiyordu çünkü bölüm başkanının programına uymak zorundaydı. Hep ceket kravatlı, her an yakınında ve onun emrinde hissini vererek. Bölüm başkanı müzik öğretmen adayının portföyünde neler bulunmalı konulu ve bence bir profesör için sıradanın çok altında bir bildiri sunmuştu. Donald bu bölüme bağlı olarak açılmış olan Engelliler Okulu'nun müdürüydü. Astığı posterde görülen fotoğraflara bakılırsa engelli çocuklara bir hayli müzik yaptırmıştı. Benim gibi doğrudan çocuklarla çalışarak müzik üretiyor, yeni şeyler keşfediyordu. Birbirimize destek veriyorduk. Bölüm başkanına onun posterini överek anlattım, sevindi. Donald'ın 70'lik babası akşamları otelin barında atıştırıyor, hiçbir konsere gelmiyordu. Her sohbetimizde bana para biriktir, uzaya gideriz diyordu. Önceleri şaka gibiydi. Ben öğretmenim ve benim öğrencilerimin olmadığı yerde ben yokum, ben uzaya gitmeyeceğim dedim. Oradan geldiğine inananlardan da ısrar ediyordu. Sonunda ona dedim ki, bütün dünyada masalı çocuklara anlatırlar. Sadece Amerika'da masalı büyüklere anlatıyorlar. Bir daha konuyu açmadı. Donald'a Müzik Nasıl Öğretilir adlı kitabımı gösterdim. Kitaptaki fotoğraflar ve grafik çizimler yeteri kadar ipucu veriyordu. Baktı ve bu evrensel düzeyde bir kitap. İngilizce olarak bastırın, biz de yararlanalım. Hem de Amerika'da kütüphanelerde böyle Türk yazarlı müzik eğitimi kitabı yok. Sadece geleneksel müziklerinizin basılmış notaları var dedi. Bunu bana söyleyen ilk kişi değildi. Ankara'da yapılan bir uluslararası seminerde Macaristan Kodaly Enstitüsü'nden gelen Profesör Carlos Miro da aynı şeyi söylemişti. Hatta o bunu dünya dillerine çevirmedi demişti. Kitabımdan bu haliyle Türkçe konuşan ülkeler de yararlanabilir diye düşündüm ve döner dönmez tek tek büyükelçiliklerine giderek Özbekistan'dan Moldova'ya kadar 9 ülkenin milli kütüphanesine kitabımı armağan verdim. Donald benim atölye çalışmama katıldı. Derse hazırlıktan itibaren 1 saat boyunca ilginin kesintisiz devam etmesine, ısınma ve oyundan 3 sesli müziğe, valisten 5-8'lik ritme, kaşıklarla ritim eşliğinden halk ritmiyle kanon yapmaya, elindeki şifonlarla dans yaratmaya, basitten karmaşığa aşama aşama geçişlerdeki akışın mükemmelliğini ve bunun gibi atölyede yaptığım her şeye hayranlık duyduğunu çalışmamın sonunda yazarak elime verdi ve kutladı. Bu çalışmayı kendi üniversitesinde yapmak üzere beni davet ettireceğini söyledi. Donald'ın üniversitesinde Ankara Konservatuvarı'ndan yüksek lisans için oraya giden Dilek Göktürk adında bir kızımız varmış. Dilek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bursluymuş. Ancak Amerikalı bir arkadaşı varmış. Evlenip dönmeyecekmiş. Burs parasını devlete ödeyecekmiş. Dedim ki, burs parasını geri ödemek yetmez. Dilek Türkiye'de keman öğrenirken okula ve öğretmene para ödemedi. O dönecek. Kendisini yetiştiren öğretmenleri gibi başka keman öğrencileri yetiştirecek. Vicdani borcunu o zaman ödeyebilir. Donald buna inanamadı. Türkiye'de müzik eğitiminin parasız olduğunu bilmiyordu. Azerbaycan'da her evde bir piyano olduğunu, kız çocukların doğduğu zaman eve piyano alındığını ve evlenirken çeyiz olarak götürdüğünü söylediğimde bir kat daha şaşırdı. Her şeyi parayla ölçen, tüketim toplumu olmayan ülkelerin sanatla yapamayacaklarını sanan Amerikan mantığının esiriydi onlar. Sonra bana Amerikan mantığını anlattı. Bir Amerikalı Beyaz Saray'a bakarken kaç para eder diye düşünürmüş. Bence de kendilerini iyi anlatıyor. Türkiye'ye döndükten sonra Müzik Nasıl Öğretilir adlı kitabımı ederi kadar posta gideri ödeleyerek Donald'a gönderdim. İspanyol öğretmenler. İspanyol öğretmenler çoğunluktaydı ve izleyiciydiler. Onlarla ülkelerindeki müzik eğitimi üzerine sohbet ettik. 20 yıl önce junta yıkıldıktan sonra müzik dersi konmuş. 15 yıldan beri müzik öğretmeni tayin ediliyor. Bizde ise 1924'te temel ders olarak girdi ve 1924'ten beri müzik öğretmeni yetiştiren okullarımız vardı. Portekiz'de ise hala müzik öğretmeni ataması yapılmıyor. Sadece özel okullarda isteğe bağlı olarak müzik dersi veriliyor. İngiltere'nin orta bölgesinden gelen bir öğretim üyesi bölümlerinin kapanmak üzere olduğunu, bu konferansa sadece izleyici olarak katıldığını söylüyordu. Üniversitelerde müzik bölümlerine başvuran öğretmen adayı da kalmamıştı. Beni öğrencilerim olduğu için şanslı görüyordu. Duyduklarım bana yabancı değildi. 1998'de İngiltere'de gördüklerimle örtüşüyordu. Evinde kaldığım bayan sınıf öğretmeni okulunda müzik dersi koyması için müdürüne yalvarmaları sonuçsuz kalmış, diğer sınıf öğretmeni arkadaşıyla takas usulü ders değiştiriyor, resim ve müzik derslerini daha iyi yapabilenler birbirinin dersine giriyordu. ABD ve İngiltere 1980'lerde piyasaya göre eğitim modeline geçilmiş ve bununla örtüşen çok parçalı zeka teorisi üretilmişti. Bayrak seremonisi.